Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Nebiler Silsilesi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Nebiler Silsilesi programında bu hafta Hazreti Adem Aleyhisselam'ı konuşmaya devam ediyoruz. Ve Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yaratılışını ve tabii ki de insanlığın yaratılışını, insanoğlunun dünyaya geliş serüvenini ve buradaki hikmetleri konuştuk. Bugün de yine bu konu içerisinde yer alan bir başlığı sizlerle paylaşmış olacağız. Kıymetli hocam Erhan Turan'la. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam.
Sağ olun.
Hocam bu hafta meleklerin Hazreti Adem Aleyhisselam'a secde etmelerini konuşacağız. Tabii ki melekler secde ederken iblis de, yani şeytan da,
evet, aralarındaydı.
Aralarındaydı ama o secde etmedi. Topraktan yaratılan bir varlığa mı ben secde edeceğim ki ben ateşten yaratıldım, ondan daha üstünüm diyerek böyle bir üstünlük tasladı ve insanoğlunun şeytanla mücadelesi orada başlamış oldu hocam. Tabii meleklerin Hazreti Adem Aleyhisselam'a secde etmeleriyle başlamış olalım hocam. Buyursunlar.
Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ve ba'd. Sizin de buyurduğunuz gibi daha önceki derslerde biz Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasından bahsettik. Yaratılışın hikmetlerinden dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Tabii bugün meleklerin artık Allah-u Teala Hazreti Adem'i yarattıktan ve sonrasında da ruhundan üfledi ve ardından da esmayı öğretmişti, isimleri öğretmişti. Sonrasında da Cenab-ı Hak meleklere secde emri verdi. Bu hadisede tabii biz ayet-i kerimede, özellikle Hicr suresinde ayet nasıl anlatıldığını biliyoruz. Yani İzkâle rabbuke lil melâiketi innî hâlikum beşeran diye ayet-i kerimede başlayan, ben kupkuru çamurdan şekillenmiş karabalçıktan bir insan yaratacağım ve ruhumdan üflediğim zaman ona secdeye kapanın emri verilmişti. Olayı şöyle biraz yukarıdan baktığımızda, bir genel bir bakış açısıyla baktığımızda dört şey aslında burada dikkat çekiyor. Bunlardan birincisi, Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu bir emir var. Önce emir ve bu emrin karşısında durulacak hali gösteriyor. Burada melek, şeytan dan ziyade önce genel anlamda bir emri görmek gerekiyor. Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu bir emir var. Bu emrin nasıl karşılanacağı, bu emre nasıl ittiba edileceği. Tabii biz hem Kur'an-ı Kerim'de hem hadis-i şeriflerde Allah ve Resulü bir konuda emir verdiği zaman ona sorgusuz sualsiz itaatin gerekliliğini biliyoruz. İza kadallahu ve Resuluhu emran en yekune lehumul hıyara min emrihim ayetindeki gibi. Yani Cenab-ı Hak ve Resulü bize bir emir verdiği zaman, herhangi bir konuda hüküm koyduğu zaman, bizim orada tercih etme hakkımız yoktur aslında. Şimdi inşallah önümüzde kurban var. Kurban ile ilgili ne nasıl kesilir, kim keser vesaire. Hı hı. Geçenlerde bir haber karşımıza çıkmıştı. Diyor ki haberde, tabii ekonomik şartlar var. Elbette ki fiyatlar malum biraz arttı, yükseliyor, artıyor. Hı hı. Bunu aslında manipüle etmek için yapıyor ama haberi şurayı gözden kaçırıyor. Haber şu: İnsanlar bu kadar pahalı kurbanı nasıl alsın? Hmm. Yani şimdi oturup şu soruyu sormak lazım. Bu kurban kime emir? Allah kime kurban kesmeyi emretti? Maddi durumu iyi olan, kurban kesme gücü olabilen, o miktarda nisapta malı olabilen ve o malıyla kurban kesebilecek olan kimseye kurban vacip oldu. Yani sokaktan tuttuğumuz herkese kurban kestirmek diye bir kaide yok ki. Yani öyle bir vakayı değişik anlatıyorlar ki biz şöyle zannediyoruz: kurban yaşayan herkese kesmek farz, her ne olursa olsun kesecek. O zaman biz kime dağıtacağız kurbanı? İhtiyaç sahibi kim?
Ortada ihtiyaç sahibi kalmayacak.
Ortada ihtiyaç sahibi kalmayacak. Herkes. Tabii burada asıl mesele nedir? Emirdir. Emrin karşılığı nedir? Nisap miktarınca, o anki nisap neyse ona göre kesebilir olan kimsenin kurbanını kesmesi hadisesidir. Vücubiyet onadır. O vaciptir. Ona vaciptir. Yoksa sen, ben, herkes, yani biz de keseceğiz deyip adete döndürmenin ya da kurbanı emir olmaktan çıkarmanın, başka kalıplara büründürmenin bir manası yok. Bunu tabii danışmaları lazım. Yani dinleyenlerimizin, kurban kesebiliyor muyum? Benim böyle bir kesme durumum var mı yok mu diye. Hı hı. Tabii bu özel de bir konu. Bunu inşallah büyüklerimiz derslerde anlatırlar. Hocalarımız radyomuzda da çokça program yapılıyor elhamdülillah bunlarla alakalı. Birincisi bu. Yani Cenab-ı Hakk'ın bir emir verdiğini bilmek gerekiyor. O zaman emir muhatap olarak kiminle karşılanacaksa, burada iki zümre karşımıza çıkıyor. Birisi melekler. Melekler akıl ve irade olarak Cenab-ı Hakk'a tabidir ve sorgusuz sualsiz ittiba ettiler. Tamamen tabi olup secdeye kapandılar. Üçüncüsü, yani muhatap olan ikinci şahıs diyelim ya da kişi diyelim ya da varlık diyelim, şeytan aleyhillâne, yani iblis, o dönemin iblisi. İblis orada itiraz etti, isyan etti. Yani emre itaatte aslında duyduğu vakit itibariyle, duyduğu an itibariyle hiçbir itiraza ya da hiçbir beklentiye ya da arka plan okuması yapmadan ya da aklını, nefsini, herhangi bir iradesini başka türlü kullanmadan emri duyar duymaz itaati gerekiyordu. Şeytanın böyle bir itirazı söz konusu oldu. Bunu ayrıyeten inşallah konuşacağız, değerlendireceğiz. Dördüncüsü, yani Cenab-ı Hakk'ın emri dedik, melekler dedik, şeytan dedik. Bir de insanın kendisi var. Burada verilen emir bir insana secde etme emri değil. Burada verilen emir Allah'ın iradesine, kudretine ve kendi sanatına olan ihtişamın kendisine olan bir secde emriydi. Burada şeytanın okuması, hadiseyi aklıyla ve nefsiyle, iradesiyle okuyup hakikati anlayamaması secdesine mani oldu. İşte bizim burada aslında bu hadiseden çıkaracağımız ders, Allah Teala'nın emretmiş olduğu herhangi bir emrin ya da herhangi bir yasağın, yasaklanan herhangi bir yasağın herhangi bir gerekçe sunmaksızın, amiyane ifadesiyle su katmadan, bahaneler üretmeden, acabasıyla, dıdıyla, dıktığıyla vesairelerine girmeden, şöyle mi olur, böyle mi oluruna girmeden itaat esastır. İtaat etmek gerekiyor. Fıkıh burada zaten ortaya çıkıyor. O itaatte zorlandığımız alanda fıkıh bize yardımcı oluyor. Yani haram var. Bu harama düşmekte zorlandığımız zaman ya da haramdan kaçınmakta zorlandığımız zaman ya da işte bir helal var, bu helalde zorlandığımız zaman fıkıh bize yardımcı oluyor. Çok basit. Mesela sefere çıkıyoruz, yolculuğa çıkıyoruz. 5 vakit namaz var, seferde bir zorluk var. İşte orada ne yapacağız, nasıl namaz kılacağızı işte bize Peygamber aleyhissalatü vesselam 2 rekat seferi diye namaza durduruyor bizi. İşte su bulamadık, teyemmüme durduruyor. Ya da işte abdest bozuldu mu bozulmadı mı? İşte gusül nasıl gerekiyor, nasıl gerekmiyor? Yani burada fıkhın müdahil olduğu alanlar var. Bu tabii rahatlatmak adına, ruhsat olması adına önemli. Ancak esas olan nedir? Buradaki emirden gördüğümüz üzere Allah emrettiyse katıksız, itirazsız ona ittiba gerekiyor, ona tabi olmak gerekiyor. Allah meleklerine secde et dediğinde hepsi secdeye kapandı. Ancak iblis secdeden geri durdu. Secde etmek istemedi. Allah-u Teala tabii ona bunun sebebini sordu. Yani sen niçin secde etmedin? Burada secde niçin etmediğini sorması Cenab-ı Hakk'ın bilmediği anlamında bir ifadenin karşılığı değil.
Haşa.
Haşa ve kella. Bize öğretmesinin karşılığı. Burada aslında Cenab-ı Hak onun niçin secde etmediğini biliyor. Ama şeytanı konuşturuyor. Bize konuşturuyor. Bu evet. Gerekçelerle karşınıza çıkacak şeytan diye bize ders veriyor Cenab-ı Hak bir nevi. Çünkü şeytan Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu emri dikkate almadı. Demek ki bir iman ettim diyen bir kimsenin, Müslüman oldum diyen bir kimsenin önce Cenab-ı Hakk'ın kendisine vermiş olduğu emir ve yasakları dikkate alması gerekiyor. Esas olarak bunu kabul edecek. İkincisi, şeytan kendi nefsani arzusunu düşünerek, yani ben ateşten yaratıldım, o topraktan yaratıldı. Peki ateş ve toprak, işte ateş topraktan üstündür. Böyle kaide var mı? Yani Cenab-ı Hak böyle bir bilgi vermiş mi şeytana? Ateş topraktan üstündür bilgisi vermiş mi? Ya da toprağın ateşten üstün olmadığının ispatı nedir? Ya bunu kim tayin ediyor? Kendisi tayin ediyor. Ne yaptı? Aklını ve mantığını Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu o düstur, o kaide üzerinden değil de kendi hevesine göre, kendi nefsani arzusuna göre bir kıyasa götürdü oradaki hadiseyi ve o onu Allah'ın emrinin önüne geçirdi. Yani kendi aklı melekesi, kendi düşüncesi Allah'ın emrinin önüne geçmesine sebep oldu. İşte kulun dikkat etmesi gereken hadise, özellikle son dönemlerde malumunuz bir modernizm sultası var. Artık yavaş yavaş İslam'ı sekülerleştirme, dünyevileştirme, yani günümüz çağlarına göre din anlayışı, algısı gibi böyle bir yapılanma var ve devamlı bu körükleniyor. Devamlı bu ateş yakılmaya çalışılıyor. Bir de insanların vicdanı işin içerisine dahil edilerek bu sürece çekilmeye çalışılıyor maalesef. Buna yanılan da özellikle entelektüel dediğimiz, yani okumuş tayfanın, yani üniversite mezunu olmuş bir takım kalem erbabı, kitap erbabı, okuyabilen, anlayabilen, mantık yürütebilen insanların zihinlerine hitaben akıl oyunları yapıyorlar. Çok basit, işte biraz önce söylediğimiz kurban örneğinde olduğu gibi. Şimdi kalkıyor karşımıza çıkıyor, diyor ki bu pahalılıkta insan bu ibadeti nasıl yapacak diyor. Ya zaten o ibadet pahalılığa bağlı bir ibadet değil. O ibadet gücü yeten, maddi durumu, imkanı olan, hesap miktarınca malı olan kimsenin üzerine düşen bir vücubiyettir, bir vacipliktir. O insan onu yapacak, kesemeyenlere de ikramında bulunacak. Olayın özü bu aslında. Yani hadiseyi asıl mecrağından uzaklaştırıyorlar. Tali işleri, yani dünyevi bir takım gerekçeleri öne koyarak da asıldan, ilahi olmaktan uzaklaştırıyorlar. Yani her eve kurban kesilmesi gerekir bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Böyle bir şey yok. Yine söylüyoruz, yani buradaki mesele Allah'ın emrettiği hangi halse, peygamberin oradaki vermiş olduğu bize düstur, oradaki hal neyse ona tabi olunarak gidilecektir. Şeytan bunu yaptı. Belki Allah indinde çok kıymetli bir varlıkken fe inneke racim kısmına girdi. Yani sen kovuldun artık. Yani artık sen huzurdan atıldın. Senin bu huzurda bir işin yok. Yani Allah'ın belki kendisine değer yüklediği, kıymet yüklediği bir varlıkken, bazı rivayetlerde işte cinlere hocalık yaptığından, bilgisinin, ilminin çok olduğundan bahsedilir.
İblis.
Tabii. İblis olarak tabii ki. Ancak ilim burada tek başına yetmedi. Ne oldu? Onun kibri ve kendisine yüklediği azamet, yücelik, onun yanılmasına, hata etmesine, nefsi de olayı süslü gösterdiği için karşılık olarak huzurdan kovulmasına sebebiyet verdi. Tabii Cenab-ı Hak kimin üstün olup kimin üstün olmadığını kendisi bilir. Cenab-ı Hakk'ın kendisinden değer yüklemiş olduğu, belki böyle baksaydı, insana böyle bir anlam yükleseydi iblis, yani onu çamurdan yarattın, beni ateşten yarattın deyip sadece zahirini, görünenini okuyacağına, azameti ilahinin, sanatı ilahinin, yani Allah'ın yüceliğinin, Allah'ın azametinin ve Allah'ın bizzat sanatının varlığını insanda görmeye çalışsaydı, melekler öyle yaptılar, secde ettiler. Ama iblis onun mahiyetine inemedi. Hadisenin kendisine inemedi. O kendi nefsiyle olaya baktı. Çünkü Cenab-ı Hak Hazreti Adem'i yarattıktan sonra elbette ki onun mahiyetinde çamur vardı. Ama aslı çamur olarak kalmadı. Allah ve nefaktu fihi min ruhi buyurdu. Yani kendinden ona bir değer kattı, bir değer yükledi ve yeryüzünde inni cailun fil ardı halife ifadesiyle de yeryüzünde kendisine halifeten ona bir vazife yükledi. Yani burada yine insan olması anlamında insanın yine bir yüceliği, Cenab-ı Hak'tan almış olduğu bir azameti var. İblis buraları görmektense onun zahirini, onu çamurdan yarattın, topraktan yarattın, beni de ateşten yarattın, ben ondan daha üstünüm deyip ne yaptı? Kendi azgınlığının, nefsine tabi olmanın önüne geçti, onu önüne kattı. Burada emre itaatin öncelikli olduğunu ve emri anlamakla emri sorgulamanın başka şeyler olduğunu anlamak lazım. Çünkü şimdi elbette ki biz bir takım işleri öğrenebilmek için soracağız. Elbette ki o hadisenin mahiyetini anlamak için bir takım yerlere müracaat edeceğiz. Ama bir şeyi öğrenmek için sormakla inat etmek için sormak başka şeylerdir. Bazen bizim talebede olur böyle. Soru gelir, biz talebeye, yani açıkçası şahsen dersimde bunu söylüyorum. Bunu niçin soruyorsun diyorum. Öğrenmek için mi soruyorsun? Yoksa bir şeyler biliyorsun, bana tasdik ettirmek için mi soruyorsun? Ya da benimle mücadele mi edeceksin? Böyle bazı böyle şey talebeler olur, böyle sivri talebeler olur. Onu siz bilirsiniz. Ona göre müdahalede bulunursunuz. Tabii bu dersin güzelliği de olur. Diğer arkadaşlar da açar aynı zamanda. Ama burada iblis hadiseyi anlamak için sormuyor. İblisin oradaki hadisesi kendisini itaat etmemeye bir bahane üretme için yapmış olduğu bir sorgunun karşılığı oluyor. Beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın. Yani kendisi aslında sebebi oluşturuyor ve kendisi sonucu tayin ediyor. Ancak Cenab-ı Hak onun bu yapmış olduğuna sen artık kovuldun. Bir şey daha ilave ediyor Cenab-ı Hak. İnne aleyke lanet ila yevmiddin. Kıyamete kadar da mel'un olarak, lanetlenmiş olarak bir kimlik kazanıyor, hüviyet kazanıyor. Allah korusun. Yani insanın Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu ayetleriyle, işte peygamberinin bize öğretmiş olduklarıyla Müslümanın özellikle haşa istihza etmesi, alay etmesi, onu hafif görmesi, dalgaya alması, yani şeytan vasfını üzerimize yükler Allah muhafaza. Ona iki hadise dedik sunuldu. Bunlardan birincisi kovuldu, huzurdan kovuldu. Yani kul Allah korusun, Allah'a kul olma şerefinden uzaklaştırılır. Bir de üzerine lanet. Yani bundan sonra kıyamete kadar senin lanetin var. Yalnız şöyle bir hadise var. Burada bir emri ilahi, bir de kader-i ilahi gerçekleşecek. Elbette ki Allah'ın emridir bu. Bir de kader gerçekleşecek. Cenab-ı Hak iblis ile birlikte bir sebep halk edecek. Hazreti Adem Aleyhisselam'la bir imtihan söz konusu olacak. Ve bu sebebin banisi, yani o sebebi halk eden, yaratan da Allah-u Teala'dır. Bu haliyle iblisin bir vazifesi olacak. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Hatta diyecek yani ben bana müsaade et kıyamete kadar. Madem ben kalacağım o zaman senin yaratmış olduklarını ve onlardan gelen yani Adem'i ve Adem'in zürriyetinden olanları artık kendi hakimiyetim altına alacağım. Onları senden uzaklaştıracağım. Sen cennet için yarattıklarını ben cehenneme gitmeleri için uğraşacağım. Önlerinden arkalarından her türlü geleceğim diye böyle bir iddiası ortaya çıktı. Tabi Cenab-ı Hak az bir kimse yani illa ibadeke humul muhlisin o muhlis olan, ihlas olan kullar dışında senin bulaşabileceğin yoktur. Tabi bunlar da az kimseler açıkçası. Tabi şeytanın buradaki aldatması insan üzerinde birincisi gücünün yettiği derecede hakimiyet almaya çalıştığı kimselere vesveseyle olacak. Yani şeytanın tabii ki bir aldatma misyonu var, bir görevi var. Kendisince bir aldatmaya tabi olacak ama bunu yaparken yollar deneyecek. Bunlardan birincisi vesvese verme. Evet. Hazreti Adem Aleyhisselam'la Hazreti Havva validemize o vesveseyle başlayacak mesela. Cennette inşallah sonraki derste de o konu olacak. Bir araya geldiklerinde Allah-u Teala onları bir araya getirdiğinde, cennette meskun ettiğinde artık onlara vesveseyle girmeye başlayacak. Yani yaklaşılması haram olan ağaca, bak bu ağaca sana neden yaklaşılması haram ki sorusuyla, vesvesesiyle başlayacak. Tabi buna sığınmanın yolları var. Malumumuz Euzubillahimineşşeytanirracim ve Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle hallerde istiaze yapın, besmele çekin. Sonrasında tabi Felak ve Nas sureleri, Ayetel Kürsi sureleri, böyle tavsiyeler var Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Yani şeytan vazifesi itibariyle boş kalmayacak, boş bırakmayacak. Hakimiyeti altına almaya çalıştı. Herkes üzerinde tahakküm kurmaya gayret edecek. Şeytanın terk ettiği iki zümre var. Birisi artık şeytanın vermiş olduğu vazifeleri ya da yapmasını istediği şeyleri yerine getiremeyecek kadar gücü takati olmayan kimseler. Şeytan bunlarla pek uğraşmıyor.
Mesela yani, hocam.
Mesela yani artık içkinin kendisine zarar vermeyeceği adamlar var. İşte ciğeri gitmiş, kendisi gitmiş, içki içtiğinde ölecek. Ya ihtiyarlamış artık, şeyi bitmiş, erkeklik gitmiş, kadınlık gitmiş. Yani bunu zinayla tehdit edemez. Artık ihtiyarlamış, 90-100 olmuş, 110 olmuş. Bu hallere gelmiş insanlarla yani çok fazla uğraşmaz. Tabiri caizse unun elemiş, eleğini asmış insanlarla çok fazla uğraşmaz şeytan. Bir de ihlaslı olan kullarla uğraşmaz. Onlarla uğraşamaz daha doğrusu. Onlar direkt Cenab-ı Hakk'a raci oldukları için artık onunla mücadele etmektense ortada kalanlarla mücadele etmeyi tercih ediyor şeytan. Bir üçüncü zümreyi de onu da biz ekleyelim. O da hocam artık şeytanlaşmış olanlar. Onlar şeytanın insandan olan yandaşları ve arkadaşlarıdır. Çünkü şeytan kendi alt edemediği, üzerinde hüküm kuramadığı insana yanındakiyle yaklaşır. Mesela en sevdiğiniz el-mer'u me'amen ahabbe. İşte kişi sevdiğiyle beraberdir. Sizin şeytanın sizi aldatamadı. Diyelim ki size içki içirtmek istiyor ama bir türlü içirtemiyor. Size içki içen bir arkadaş musallat etmeye çalışır. O arkadaşla beraber sizi içkiye yaklaştırmaya çalışır. Yani kendi ulaşamadığını aracısıyla ulaşmaya çalışır. Şeytanın böyle bir taktiği de vardır. Tabii insanın bazen böyle fıtraten meyilli olduğu haller vardır. Her insanın fıtratında bazı günahlara meyal tarafları vardır. İşte zaaf noktaları vardır tabirlerindeyse. Kimisi para kazanmaya çok meyaldir. Kimisi ünvan, şan, şöhret elde etmeye meyaldir. Kimisi hanımlara zaafı vardır meyaldir. Kimisi itibar kazanma vesaire, işte göz önünde olma, şöhret olma vesaire. Bu tür meyili olan halleri vardır insanların. Şeytan buraları bildiği için insana da oradan gelir. Yani bakarsınız herkesin imtihanı farklı farklı olur. Kimisinin mal ile imtihan olur, kimisinin neseple imtihan olur, soy sopla imtihan olur, kimisinin ailesiyle çocuğuyla imtihan olur, kimisinin şehevi bir takım arzularla imtihanlar olur. Bu haliyle şeytan onun o açıklarını bilir ve oraları besleyerek yürümeye çalışır. Elde edemediği yerde oralara sahip olan insanları kendine yaklaştırmaya çalışır. Bir diğer mesele de daha çok insana biraz önce söylediğimiz gibi dünya malı ve evlatları yoluyla yaklaşmaya çalışır. Yani insanın en çok kıymet verdiği şeylerden birisidir bu. Dünya malı. Dünyada bir şey elde etmek, para kazanmak, mal mülk sahibi olmak. Bir de evlat mal mülk. Yani zahir olanlarla insanı uğraştırır ve bu halde elinden geldiği kadar boş bırakmamaya gayret eder. Tabii şu var. Burada Yahya bin Muaz'dan bir ifade var. Diyor ki şeytan boştur. Bizse meşgulüz diyor. Yani şeytanın bizden başka işi yok. Şeytanın tek işi insanı yoldan çıkarmaya çalışmak, gayret etmek. Bizim meşguliyetlerimiz var. Başka işlerimiz, güçlerimiz de var. Bazen şeytanın bizimle uğraşacağını unuturuz. Ondan dolayı devamlı hatırda tutmak lazım. Cenab-ı Hakk'ı ve şeytanın bizi aldatmak üzere memur olduğunu hatırda tutmak lazım. Bir diğeri şeytan bizi görüyor diyor. Biz onu göremiyoruz diyor. Yani şeytan bizi her yerde müşahede edebiliyor, seyredebiliyor ama biz onu her yerde göremiyoruz, seyredemiyoruz. Biz onu unutuyoruz ama o bizi unutmuyor diyor. Çünkü onun vazifesi gereği bizi yoldan çıkarma vazifesi var. Bunun için uğraşacak. Biz onu her halükarda bazı dönemlerde unuturuz ama o bizi asla unutmaz diyor. Bir de diyor bizim apaçık büyük bir düşmanımız vardır. O da nefs. Nefs de şeytanın lehine çalışır diyor. Yani insanın kendi üzerinde kendisini terk etmeyen, bazen şeytan terk ediyor, bazen şeytan bırakır uzaklaşır ama nefs kendisinden asla ayrılmıyor. Tabii nefs bu noktada şeytana yardımcı olan unsur haline geliyor. Onu da tedavi etme adına bir takım malum tasavvuf eserlerinde de var bunlar. Hazreti Peygamber'in hadislerinde de var. Metotları var tabii. Onlar ayrı bir konu inşallah. O zaman konuşuruz onu da. Ayet-i kerimeler şeytanın bu hallerine, insanın düşmemesi adına çokça uyarıda bulunuyor. Bunlardan birisi Bakara suresindeki وَلَا تَتَّبِعُ هُتْخُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Şimdi hutuvat adımlar demek aslında. Hut ve adım, hutuvat adımlar. Bir de plan da anlamına geliyor. Plan, program manasında da aynı zamanda kullanılıyor bu ifade. Şeytanın bazı şeyleri var. Yapmış olduğu planlar, programlar var. Ve bazen şeytan insana sağdan gelir. Biraz önceki kurban örneğinde olduğu gibi. Yani biz zannederiz ki bu yaptığımızla doğru bir iş yapıyoruz. Onun doğru olup olmadığını ehline sorarak tayin etmek gerekiyor eğer bilmiyorsak. Biliyorsak orada tayinde bir problem yok. İstediğimiz tayini yapabiliriz. Bir de Allah-u Teala şeytanın yine Fatır suresinde inne şeytane lekum aduun. Yani şeytan apaçık düşmanınızdır sizin diyor. Yani şeytan bize düşman, o bize dost olmayacak. Öyleyse siz de onu düşman edinin buyuruyor ayet-i kerime. Siz de onu düşman edinin. Yani şeytanı kendinize düşman, siz de onu düşman olarak bilin diyor. Yine kendi taraftarlarını ancak yakıcı cehennemin asamından olmaya davet eder. Yani şeytanın daveti asla insanın hayrına olmaz.
Evet.
Hatırlarsınız geçtiğimiz derslerde israf konusu konuşulurken bir derste şöyle söylemiştik. Her nedense dedik, infak edeceğimiz zaman bir fakire, bir fukaraya, ihtiyaç sahibine yardımda bulunacağımız zaman hemen şeytan çıka gelir. Mal azalacak, mülk azalacak, para azalacak. Aman ha şimdi ya cüzdanındaki miktar azalırsa diye vesvesesiyle gelir. Ama israfa dönük bir harcama yapacağımız zaman o şeytan nedense çıkıp ya sen ne yapıyorsun, şaşırdın mı? Bu para oraya harcanır mı demez yani.
Evet. Ramazan ayında Ramazan günlüğü programında israfı konuşurken.
Evet, evet orada konuşmuştuk, evet. Hatırlarsınız. Evet. Yani şeytanın vazifesi yani şeytanlık. Bunu da Allah ayetlerle bize buyuruyor. Ve ki kulun buna karşı özellikle şeytanın vesveselerine karşı tavsiye de var. Müminun suresinde Estağfirullah ve kur rabbi eûzü bike min hemezâti şeyâtîn. Yani ya Rabbi şeytanın vesveselerinden sana sığınırım. Onların yanımda bulunup olmalarından da sana sığınırım diye devamlı şeytanın tahriklerine, vesveselerine karşı Allah'a sığınma, Allah'a dayanma, onu hatırda tutmaya çalışma, kulun uyanıklığı olması gerek diye düşünüyoruz. Bir diğer mesele tabii şeytanın müdahale edip kendisiyle hedefe ulaşamayacağı topluluk. İlla ibadeke minhumul muhlasîn denilen Hicr suresindeki ihlaslı kullar. Bir de ihlaslı kullar üzerinde şeytana da ifadeyle Cenab-ı Hak yine Hicr suresinde senin bir hükmün olmayacak diyor. Yani takvaya sarılmış, kendini Allah'a dost etmiş, Allah'ı da kendine dost etmiş o kimseye Evliyaullah diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Onlara girmiş olan o kimseye şeytanın müdahalesi olmayacak. Ancak senin gibi tabi olup da böyle sana tabi olup senin gibi azgın olanlar var. Sen onlara ancak hüküm geçirirsin diye Allah-u Teala yine bizi uyarıyor aslında. Şeytan üzerinden yine bizi uyarıyor. Çünkü insanın nefsine فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا buyuruluyor Kur'an'da. Yani hem günah işleme hem de takvalı olma ilham olunuyor. Yani kul eğer takva yoluna girerse o zaman ihlaslı kullar zümresine dahil olma yoluna girmiş oluyor. Eğer fucura katı takılırsa, günaha takılırsa, günah yoluna girerse o zaman Allah korusun şeytanın aldattığı ve aldatabileceği zümreler arasına girmiş oluyor. Burada Cenab-ı Hak bu tür insanları, bu tür kimseleri cehennemde dolduracağını ve cehennemde onların cezalarının çetin olacağını buyuruyor. Demek ki biz bu ayetten, yani özellikle İsra suresindeki ayette artı yine başta söylediğimiz gibi Allah-u Teala'nın yeryüzünde insanı yarattıktan sonra secdeyi emreden ayetlerde baktığımızda, gördüğümüzde kulun hasreten yani emri ilahiyi dikkate alması, özellikle Allah'ın kendisine kul olmakla mükellef kıldığı insanın emri ilahiyi dikkate alması gerektiğini, bir de şeytanın aldatmasının hemen yani bir takdirdir. Tabii ki bu imtihanın gereğidir. Bunu da parantez arası hemen söyleyelim. Bir takdirdir. Allah'ın takdiridir. Bir de bir imtihan gereğidir. Bir imtihan olunacak. Kul imtihana tabi tutulacak. O yüzden takvasıyla asla kendisini unutmaması gerekiyor insanın. Yani biraz böyle namaza, biraz abdeste, biraz tesbihata, biraz zikre vesaireye girdikten sonra da şu hale girmeyecek. Ya ben tamam, bundan sonra aldatılmam demeyecek. Yani kulun her anı Allah korusun şeytanla iç içe, nefs hiçbir zaman bırakmıyor. Bu sebeple kulun insana yüklenen, Allah tarafından yüklenen anlamı kaybetmeden, şeytanın vesveselerinden, şeytanın kendisine de hile ve desiselerinden asla vazgeçmeden kendisiyle mücadele edeceğini unutmadan, her ne kadar şeytan kendisini terk ettiği anlar dahi olsa nefsiyle baş başa kalacağını da unutmadan tam bir kul uyanıklığıyla cennet ve cehennemin de varlığını düşünerek, neticede biz her ne kadar Hazreti Adem cennette yaratılıp yeryüzüne indirildiyse de cennete layık olan varlıklarız. Ve Allah-u Teala'nın cennet hasletleri, özellikleri ve güzellikleri yüklediği bir varlığız insan olarak. Ait olduğumuz yerde orasıdır. Oraya layık olduğu şekliyle insanın dönmesi için elinden geldiği kadar emri ilahi, Allah'ın vermiş olduğu emirlere itaati, yasaklarından da kaçınması, sakınması, esasına sığınması gerekiyor.
Şunu soracaktım hocam, cevabını vermiş oldunuz. Yani biz şeytanın meleklerle birlikte Hazreti Adem Aleyhisselam'a secde etmeyişinden başladık. Evet. Programımızın başından itibaren. Şeytanın, daha doğrusu iblisin nasıl şeytan olduğuna, evet, Allah'ın huzurundan kovulduğunu, insanoğluna ne gibi vesveselerle insanoğlunu yoldan çıkarmaya çalıştığını ayetler ve hadislerle anlatmış olduk. Buna rağmen insanoğlu nasıl şeytana kanabiliyor, nasıl o şeytanın o aldatmacalarından, vesveselerinden hala uzak kalamıyoruz soracaktım. Nasıl kalırı soracaktım, cevaplamış oldunuz. Gündemimizden hiç çıkartmayacağız, unutmayacağız ve bazı şeylerde sadece iman etmeyi başarabilsek bunu yapabileceğiz, değil mi hocam? Yani kurban örneğini verdiniz.
Tabii ki
hocam. Yani bu nedendir, niye böyledir, tabii neden ki böyle olmuştur çok fazla sorgulamadan iman edip
hocam öğreneceğiz elbette. Gerekiyor. Detaylarını öğreneceğiz. Yani inceliklerini öğreneceğiz. Hatırlarsınız Ramazan programında da, günlüğü programında da böyle Ramazan'ı konuşurken, orucu konuşurken önce emri ilahidir demiştik. Yani Allah bizden oruç tutmamızı istiyor. Bu bir emir. Sonrasında sen diğer faydalarını düşün. Önce emir. Kurban da böyle. Allah önce emrediyor. Şimdi burada insana secde hadisesi de böyle. Yani Allah-u Teala bana secde edin demiyor. Yarattım, secde edin diyor. Şimdi oradaki secde her ne kadar varlık olarak insan hüviyetinde görünen bir varlıksa da aslında oradaki secdenin ana unsuru Cenab-ı Hakk'ın ilahi kudreti ve azametidir. Ya Cenab-ı Hak orada kendi sanatının ihtişamıyla kendisine secdeyi emrediyor. Yoksa topraktan yaratılmış bir varlığın kendisine secde edilmesi hadisesi değildi. O yüzden sorgulamak, öğrenmek içinse hadiseyi iyi anlayıp, mahiyetini iyi kavrayıp, tefekkürü iyi algılayıp, yani oradan istifade etmek içinse elbette önemli. Ama onun arkasından bir şey çıkarıp de hem kendi kibrine, hem kendini beğenmesine, hem de emrini yerine getirmediği olaya bir geçer akçe diyelim, uydurmaya çalışmanın kendisi ise, o zaman hocam o sorgulama ancak kişiyi saptırıyor, yanlış yola sokuyor, yanlış yola götürüyor. Bir diğer mesele de akıl ve iradenin Allah'ın vermiş olduklarıyla bir arada hareket etmesi gerekiyor. İnsanın nefsine ve heva hevesine girerse Allah korusun, saptırmaması elden bile değil hocam.
Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Gönlünüze Allah razı olsun. Çok sağ olun.
Allah razı olsun. Önümüzdeki hafta inşallah Hazreti Havva validemizin yaratılışını
inşallah.
Ondan sonra yine
cennet hayatı var.
Cennet hayatı var. Yeryüzüne indiriliş var. Yeryüzüne indiriliş var. Böyle konularımızı anlatmış olacağız. Kıymetli dinleyicilerimizle paylaşmış olacağız. Çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikte Nebiler Silsilesi programındaydık. Bu hafta meleklerin Hazreti Adem Aleyhisselam'a secde edişini, şeytanınsa secde etmeyerek ne gibi bir vasıfla vasıflandırıldığını ve insanoğlunun şeytanla olan mücadelesini konuşmuş olduk. Önümüzdeki hafta yine böylesi kıymetli konularla birlikte olacağız. Allah'a emanet olun efendim.